Küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, danışmanınız ve ben program sunucunuz Kutluhan Görücü ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere Tolga Kökten iletiyor. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar Kutluhan, hoş bulduk.
Hocam uluslararası gündem her hafta olduğu gibi bu hafta da hareketli. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı bahar aylarının gelmesiyle birlikte yeniden hareket sahasının beklendiği sahalardan birisi. Öncelikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda siz neler bekliyorsunuz? Oradan başlayalım.
Sonra... Tabii sen dediğin gibi orada mevsimselliğin ciddi bir etkisi var. Çünkü çok zor bir coğrafya. Ağır kış şartları tarafların askeri hamlelerini belli anlamda baskılıyor. Ama buna rağmen aslında çatışmalar özellikle son 2-3 aydır ciddi anlamda yoğunlaşmaya, eskale olmaya başlamıştı. Şimdi önümüzdeki dönemde de daha da artması bekleniyor. Burada tabii son dönemlerde önemli gelişmeler var. Rusların sahada kısmen de olsa üstünlüğü ele geçirmeye başladığını ben görüyorum. Bu önemli. Çünkü belli bölgelerde Ruslar ilk defa uzun bir süredir toprak kazanmaya başladı. Normalde ana işgal girişimin ardından Ruslar bayağı bölgeyi ele geçirmiş. Sonra Ukrayna ordusu Batı'nın da aldığı, verdiği destekle birlikte toparlanıp Rusları birçok bölgeden çıkartmıştı. Mesela Kiev'in etrafından, Çernihiv'den, Sumi'den, işte en son Harkov ve Herson'da bunları görmüştük hep. Ofansif taraf Ukrayna ordusuydu özellikle bir yıl boyunca ama ardından Ruslar önemli bir şey yaptı Putin. Bir, içeride komuta kontrol yapısını yeniden reform etmeyi başardı. Daha istikrarlı bir Rus komutası söz konusu oldu. Savaş deneyimi yüksek, daha sahada etkinlik kurabilen generaller savaşı yönetmeye başladı. Rus ordusundaki dağınıklık ciddi anlamda azaldı. Daha disiplinli bir ordu görüntüsü oluştu. Tabi seferberlikle birlikte insan sayısı cephe hatlarında Rus ordusunun çok daha arttı. Eskiden ciddi sıkıntı yaşıyorlardı. Şimdi Ukraynalılar ciddi handikaptılar insan sayısı açısından. Bunun ötesinde tabi Rusların seferberlikle birlikte bir savaş ekonomisine geçtiğini de gördük. Savunma sanayine ciddi imkanlar aktardılar ve Rus ekonomisi daha ziyade savaş makineleri üretebilmek adına kendini konumlandırdı ve savaşın ilk başlarındaki o donanım eksikliği terse dönmeye başladı. Bunların hepsi önemli. Yine Ruslar Çin'den, Kuzey Kore'den ve İran'dan ciddi askeri donanım almaya başladılar. Bunlar da Rus ordusunun etki gücünü artırmaya başladı. Mesela füze ve drone kapasitesi İran'la birlikte. Yine Kore'den mühimmat da Rusların lehine dönmeye başladı. Bu anlamda süreç. Tabii diğer tarafa baktığımızda Batı'nın o çok yoğun askeri yardımlarının belli ölçekte duraklamaya başladığını gördük. Burada özellikle Amerikan Kongresi'nin artık Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılmaması noktasındaki çıkışları Amerika'nın yardımlarını sekteye uğrattı. Avrupa kendi içerisine dağınık. Fransa ve İngiltere daha aktif yardım yaparken Almanlar yeterli yardımı yapamıyorlar. Burada Almanya'daki siyasi liderliğin farklı pozisyonu var. Rusya'yla doğrudan savaşa girme gibi bir endişe içerisinde olduklarını gördük. Hatta son dönemde Rus istihbaratının Alman komutanların önemli bir görüşmesini dinleyerek sızdırması söz konusu oldu. Bu Almanya'da çok büyük yankı üretti. 35-40 dakikalık bir ses kaydında 4 tane üst düzey Alman komutan işte kendilerindeki bazı füze sistemlerinin Ukrayna'ya nasıl verilebileceği, verilirse işte önemli stratejik hedeflere nasıl vurulabileceği, burada Alman askerlerinin sahada olması gerekliliği, eğitim vermesi gerektiği ya da bu sistemlerin ne şekilde aktarılmaması ile ilgili konuşmalar yaptıklarını görüyoruz. Yine Ruslar burada İngilizlerin ve Fransızların benzer silah sistemlerini sağladıklarını, hatta İngilizlerin sahada adamları olduğunu ve savaşta doğrudan Ukraynalı askerlerle birlikte hareket ettiklerini bu komutanlar söylüyorlar. Bu tabi büyük bir istihbarat başarısı Ruslar açısından ve bunu kamuoyuyla da paylaşarak bir propaganda gücü haline getirdiler. Yine Almanlar burada şunu söylüyor, üretim kapasitelerinin zayıf olduğunu ama aynı zamanda siyasal liderlikle Alman askerler arasında bir farklılık olduğunu da siyasal açıdan işte Scholz başta olmak üzere Alman siyasal iradesinin Ruslarla doğrudan karşı karşıya gelmemek adına bu silah sistemlerinin verilmemesinden yana tavır içerisinde olduğunu ama Alman askerlerinin ise arka kapılardan bu sistemlere nasıl aktarabilecekleri ile kendi içlerinde tartışmalar da söz konusu oldu. Bu da önemli bir kırılma. Bunun altını çizmek gerekir. Yine şu anda Avrupa'da iki tane farklı yaklaşım var. Fransızlar ve İngilizler bir tarafta, Almanlar diğer tarafta. Almanlar bir bu Sky Defense Shield dedikleri bir hava savunma sistemini tüm Avrupa üzerine entegre etmek istiyorlar. Burada işte birçok ülke, Türkiye'de dahil olmak üzere bunun parçası oldu. Burada daha ziyade Almanlar Amerikan menşeli yüksek irtifa hava savunma sistemlerini temin
Hocam,
ederek
burada ufak
Avrupa'nın
bir
etrafında
şey yapayım.
Bir güvenlik şemsiyesi oluşturmak istiyorlar.
Yani Avrupa'nın güvenlik şemsiyesine Türkiye'nin de davet edilmesi aslında bu Rusya-Ukrayna savaşında belki de Türkiye'nin anlamını ve önemini tekrar Avrupalılara hatırlatmış
muhakkak,
olabilir mi?
Muhakkak tabii. Yani bunu bir başlık olarak
bir parantez açayım
bence
oraya.
Açıp konuşalım. Zaten savaşın başından beri jeopolitik açıdan en fazla öne çıkan ülkelerin başında Türkiye'ye geldi. Hem siyasi irade hem askeri caydırıcılık gücü açısından hem de diplomatik manevralar açısından Ukrayna-Rusya savaşının en önemli ülkelerinden birisi Türkiye oldu. Zaten jeopolitik açıdan çok önemli. Çünkü Karadeniz'in kontrolü Türkiye'nin elinde boğazlar üzerinden. Bunun ötesinde hem Ukrayna ile hem Rusya ile dengeli ilişki kurabilen tek ülke belki Türkiye. Zaten ateşkes görüşmeleri, barış görüşmeleri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Türkiye bu bağlamda öne çıktı. Yine savaşın gidişatında da Türk savunma sanayisinin işte Ukrayna'ya sağladığı SİHA'lar, TB2'lerin çok etkili olduğunu gördük. Bunların hepsi önemli meseleler. Bunun ötesinde tabii şu anda NATO içerisine baktığımızda Türk ordusunun işte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ile birlikte en önemli ülke olduğunu görüyoruz. Avrupa'nın güvenliğinin sağlanabilmesi, özellikle kıta Avrupa'sının güvenliği açısından Türkiye çok kilit rolde bir ülke. Avrupalılar da bunun farkına varıyorlar. İdeolojik olarak önemli bariyerler olsa, Türkiye'yi hazmedemeseler de sahadaki gerçeklikler Türkiye'yi onlara dayatıyor. İşte bu bağlamda da Almanlar ilgili projeye, füze kalkanı savunma projesine Türkiye'yi dahil etmek durumunda kaldılar. Yine Ukrayna'nın ihtiyacı olan silah sistemlerinin Türkiye üzerinden üretilerek bölgeye gönderilmesiyle ilgili de Avrupa içerisinde tartışmalar var. Fransa mesela bunu istemiyor. Yerel üretim yapılmasını istiyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs gibi ülkeler bunu bloklamaya çalışıyor ama başka alternatifleri de yok. Türkiye'ye ihtiyaç duyuyorlar. Şimdi temel mesele şu. Fransızlar daha sert şekilde yerel savunma sanayinde güçlendirilerek Rusya'ya karşı caydırıcı bir güç oluşturmasını isterken Almanlar hala Amerika'ya bağımlı bir şekilde hareket ediyorlar. Tabi burada Amerika'da yaklaşan seçimler, Trump'ın olası yeniden Amerikan başkanı olacak olması, transatlantik ilişkilerin geleceğini de tehdit ediyor. Avrupalılar gerçekten ciddi bir endişe içerisinde. Daha önce birçok Avrupalı önemli isim Rusya ile olası bir büyük çaplı savaştan bahsetmeye başladı. Bu ne kadar gerçekçi tartışılabilir ama Ukrayna cephesinde işler şu anda iyi gitmiyor. Daha anlamlı şekilde sahici destek vermezlerse Ukrayna ordusuna Ruslar adım adım sahadaki üstünlüğünü ele geçirebilir. Tahkim edebilir. Evet, ciddi kayıplar veriyor mesela yine bugün yayınlanan görüntülerde. Karadeniz filosunun önemli bir gemilerini Ruslar yine kaybettiler. İnsansız deniz araçlarıyla Ukrayna ordusu önemli bir saldırı gerçekleştirdi. Zaman zaman uçak kaybediyorlar. Sahada çok ciddi iki tarafın askeri kayıpları var. Büyük bir yıpratma savaşı. Ama Rusya devasa bir güç ve Ukrayna karşısında her şeye rağmen baskın konuma gelmeye başladı. İşte Batılılar için bir anlamda karar anı yaklaşıyor. Ya anlamlı şekilde artık destek verecekler ya da burada Putin'in zaferini kabullenmek zorunda kalacaklar. Bu Avrupa'nın güvenliği açısından da ciddi bir stratejik yenilgi anlamına gelir.
Hocam aslında Avrupa'nın...
Bunu nasıl hazmedecekler bilemiyorum açıkçası.
Avrupa'nın yani aslında şöyle temel stratejik anlamda baktığımız zaman Avrupa Birliği projesi belki dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir projeydi. Yani Avrupalılar açısından da öyle. Ki gelinen noktada da yani şu kriz özellikle Ukrayna Savaşı'na kadar yani iyi kötü bir şekilde gelmişti. En son işte Brexit sürecini geride bıraktığımız zaman hala işleyen bir yapı. Ama özellikle Ukrayna Savaşı'nın güvenlik meselelerine bakışta özellikle dış politika meselesinde Avrupa'da zaten hep bir tartışma konusuydu. Bu Avrupa Birliği çalışanlar için de temel konulardan birisi işte Avrupa'nın ortak dış politika ve güvenlik geliştirmesi. Yani en ufak bir yani aslında çok basit bir şey var ortada. Yani tarihsel olarak Rusları zaten düşman görüyorlar ama ona rağmen ortak bir politika üretmekte bu kadar zorlanan bir Avrupa'nın yani Trump sonrası dönemde nasıl bir otonomik
yani
kurmaya
ben
olacak?
Sizce nasıl olacak? Skeptik denen bu Avrupa'ya yönelik daha negatif, Avrupa'nın geleceğine yönelik negatif, özellikle Birliği'nin geleceğine yönelik negatif bakanlardanım. Şu anda artık bir lig tıkandı bence. Bunun birkaç tane sebebi var. Birincisi genel anlamda kıta Avrupası özellikle her anlamda geriliyor. Yani dünyadaki ekonomide aldığı pay, siyasal gücü, askeri gücü görece yükselen diğer güçler karşısında işte Çin, başta Rusya, Türkiye, İran gibi bölgeler bağlamında gerilemeye tekabül ediyor. Dolayısıyla bu onun genel anlamdaki gücünü zaten geriletiyor. Bunun ötesinde artık Avrupa ülkelerinin farklı çıkarları oluşmaya başladı. Yani eskiden ortak çıkarlar söz konusuydu ve bunun üzerine o birlik politikasını işletebildiler. Amerika'nın da dayatmasıyla tabii bunu da altını çizmek lazım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan o atmosferde gelişti Avrupa Birliği projesi. Böyle bir savaş olmasaydı, ülkeler bu kadar hırpalanmasaydı, Amerika'nın hegemonik gücünü altında Rusya'ya karşı, Sovyetlere karşı Amerikan koruması altında şekillenmeselerdi bu birlik oluşamazdı. Ve tabii birbirlerine verdikleri zararın farkındalığı da önemliydi o nesillerde. Ama şimdi artık yeni bir sosyoloji yükseliyor Avrupa'da. Avrupa Birliği'nin ülkelerin sovereignty'sini, hükümranlığına karşı bir etki yaratması, o Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısının farklı ilkeler ve farklı siyasetle hareket etmesi ve tek tek ülkelerdeki o sosyolojiyi belki hayata geçirmemiş olması. Şimdi yükselen bir ırkçılık var. Ekonomide sorunlar yaşanıyor. Mülteci karşıtı var. İslamofobi var. O çok kültürlülükten artık bahsetmek mümkün değil. O Avrupa'nın kurumsal kimliğiyle Avrupa Birliği'nin ülkelerdeki o sosyoloji birbiriyle çakışıyor. Bunun ötesinde ülkelerin farklı çıkarları var. Şimdi Almanların Rusya'ya bakışıyla Fransa'nın Rus meselesine bakışı, Rusya-Ukrayna farklılaşıyor. Küresel meselelerde ortaklık kuramıyorlar ve dolayısıyla ortak bir savunma sanayi ve ortak askeri caydırıcı bir güç oluşturma noktasında da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Dolayısıyla bir birliktelik bazı mecburiyetler var. Yükselen Rus tehdidi, Çin vesaire bunlar birlikte hareket etmelerini hala dayatıyor ama nereye kadar bunu götürebilirler? Çok ben bilmiyorum Avrupa'nın geleceğine yönelik iyimser değilim açıkçası.
Ya özellikle hocam ekonominin işte hani bu şey var ya meşhur kürede değer yaratma eğilimi doğu yakalıyor diye bir şey var ya. Yani hakikaten hani öyle bir dünya işte dünyada ülkelerin ekonomik paylarının her geçen gün batıdan daha ama şöyle de bir taraf var hocam. Bir taraftan da insanlar hala batıya yani herkes kendi batısına bir göç haline. Yani batı hala böyle bir insan psikolojisinde de hala bir medeniyeti, bir gelişmişliği temsil ediyor. Yani bu ikisi arasında sanki batıdaki liderlikle inşa ettikleri kurumlar arasında bir makas açılmaya başladı. Evet çok belki de muazzam kurumlar işte ortak para, ortak para. Yani bundan birçok Avrupa Birliği vatandaşı bazı rahatsızlıklar duysa da ekonomik anlamda mesela Almanların kendi ekonomileri bakımından, kendi insanların bireysel yaşamları bakımından öyle olsa da sonuçta elde edilen bir başarı var ama sanki bundan böyle bir geriye doğru gidiş toplumlarla liderlik arasında o ortak şeyin kurulamaması özellikle böyle güçlü bir iktidar da görmüyoruz. Mesela
Ya birçok
Macron
şey
bile
aynen birçok
Macron
şey
geldiği
çözülüyor
zaman
Avrupa'da.
bile yani güçlü bir başkanlık yani yarı başkanlık sistemi olmasına rağmen Macron bile o kadar güçlü. Yani güçlü bir liderlik
Kutlar,
göremiyoruz.
Avrupalılar Batı'yı güçlü kılan şeylerden birisi o değerler politikasıydı. Hegemonik açıdan ahlaki üstünlüğü ellerine bulundurduklarını iddia ediyorlardı. Her ne kadar gerçek olmasa da. O değerler üzerinden şeklen de olsa bir soft power oluşturuyorlardı, yumuşak güç. Şimdi bunu da kaybettiler. Yani o yükselen İslamofobik değerler, ırkçılık, işte Afrika'da yaşanan katliamlardan tut da
Evet.
sömürgeciliğin yarattığı bakiye ve her şeyden öte şimdi Gazze'de yaşanan soykırım ve Batı'nın kayıtsız şartsız İsrail'de bu soykırımda destekliyor olması. Tüm insani değerlerini de kaybetmiş bir Batı medeniyeti var karşımızda ve artık o soft power'dan bahsetmek mümkün değil. Herkes, hemen herkes onların iki yüzlülüğünün farkında. Artı kendi işlerindeki o çok kültürlülüğü de kaybettiler. Yani Avrupa evet bir proje olarak bir çok kültürlülük modeli ortaya koymaya çalışıyordu. Ama bunda da başarılı olamadılar. Şimdi ekonomik sıkıntılar, meydan okumalarla karşılaşınca Avrupa toplumları bir anda spektrumda sağa sola kaymaya başladı. Irkçı eğilimler gelişti. Yabancı düşmanlığı çok güçlendi. İslamofobiya araçsallaştırılıyor. Bunun ötesinde toplumsal bazı dinamikler çatırdıyor. İşte aile kurumunun çöktüğünü görüyoruz Batı
Evet.
dünyasında. LGBT gibi sapkın eğilimler ciddi anlamda artık topluma kurumsal olarak hem dayatılıyor hem bir yükseliş var. Bu aile değerleriyle tamamen çatışıyor. doğum oranlarına bakıyorsun, feciat. Avrupa'nın nüfusu tamamen geriliyor.
Hocam eğer bu konularda mesela çocuklara eğitim veriliyor, eğer eğitimlere karşı işte ne bileyim çocuğunuzu okula göndermeniz bir şey almanız falan devlet el koyuyor. Yani
tabii ya, inanılmaz artık. İş bambaşka boyutlara geldi. Anaokullarında bile cinsiyetsiz eğitimden bahsediliyor vesaire. Çocuklar cinsiyet değiştirmeye, farklı cinsel kimlikleri tanımaya meyil ettiriliyor, yönlendiriliyor. İnanılmaz yani, bu artık histeri haline gelmiş durumda ve sen bunun bir parçası değilsen Avrupa'da artık yaşam alanı bulman çok zor. Yani düşün, ailenle gidiyorsun, Avrupa'nın bir şehrinde yaşıyorsun, çocuğunu kindergarten'a işte gönderiyorsun ve orada çocuğuna eşcinsellik dayatılıyor. Ve sen eğer buna karşı çıktın mı hukuki yaptırıma maruz kalıyorsun, dışlanıyorsun veya çocuğunla ilgili bazı dediğin gibi el koyma süreçleri falan dahi yaşanabiliyor. İnanılmaz yani, artık Müslüman bir ailenin çok zor veya işte Türk kimliğini koruyarak bir ailenin Avrupa'da yaşayabilmesi. Gittikçe de trend daha kötü bir noktaya doğru ilerliyor.
Hocam aslında Avrupa meselesi ne vardı? Biraz süreye bakıyorum bir yandan da. Birkaç tane daha meselemiz var. İsterseniz onlara geçelim. Çünkü bu Avrupa bahsinde biz bayağı konuşuruz bence. Sanki bana öyle geldi.
Diğer programlara devam edelim buna.
Evet. Zaten geçtiğimiz hafta Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden bir değerlendirme yapmıştık aslında. Ukraynalıların Batılılar tarafından giderek yalnızlaşması. Hatta yani Ukrayna büyük Ankara Büyükelçisi'nin açıklamalar falan baktığımız zaman da veya işte Zelenski'nin vesaire, bu yalnızlığı aslında biraz hissediyorduk. Hatta Almanların işte Ruslara karşı çoktan müsamaker olması, Macron'un keza öyle. Ama şu anda sanki daha ciddi bir tehdit algılıyorlar, ama bunu Ukrayna'ya yardım etmekten ziyade Avrupa'nın geleceğine dair bir projeksiyon çizdiklerini görüyoruz. Neyse hocam, ben konuyu geçeyim. Bugündü sana yanlış hatırlamıyorsam, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Irak'taki operasyonlara yönelik yeni bir mesajı oldu. Yeni yılda Kuzey Irak'taki meseleyi bitireceklerini, artık sınır güvenliğini tamamen sağlayacaklarını söyledi. O dönemde biliyorsunuz hocam, son dönemde orada şehitler vermiştik, ama geldiğimiz noktada Kuzey Irak'taki operasyonlarla ilgili ben şey söylemiştim. Türkiye'nin terörle mücadele projeksiyonunda strateji, işte kaynağında yok etme, her zaman ifade ettiğimiz. Buna sadık kaldığını, ama mesela Suriye'de taktiksel tavır gösterdiğini, ama Irak'ta bunun devam ettiğini ve devam etmesi gerektiğini söylemiştim. İşte bunu stratejik sadakat, taktiksel sabır olarak böyle bir başlıklandırmıştım. O stratejinin devam edeceğini de açıkça birinci ağızdan duymuş
doğru,
olduk.
Doğru. Hatta ileri aşamaya götürecek. İşte bu ileri aşama nedir sorusu şu anda var. Dikkat edersen son 1-2 aydır Irak'la çok ciddi diplomatik temaslar var. Türkiye'de çok üst düzey isim, şahsen Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Savunma Bakanı vesaire Irak'taki ilgili pozisyonları ziyaret etti ve önemli bir Türkiye diplomatik inisiyatif alıyor. Benim öngörüm şu: bir, Türkiye'nin kararlı harekatlarıyla bir alan hakimiyeti var zaten bölgede. Bu Hakurk'tan işte Suriye sınırından İran'a kadar uzanan bir hattan bahsediyoruz. Hala belli bölgeler tabii kontrol altına alınmış değil. Buradaki alanların genişletilmesi geliyor ve bu alan hakimiyetinin artırılması gerekir. Bunun ötesine tabii biraz güneye doğru gittiğimizde Gara gibi hala terörün kontrol ettiği, PKK'nın üstlendiği bölgeler var. Yine işte Kandil'e doğru uzanan bir alan, Mahmur bölgesi ve güneye doğru indiğimizde Süleymaniye hattında.
Batıda Sincar diyebiliriz.
Sıkıntı tabii biraz Suriye sınırına geldiğimizde Sincar bölgesi. Şimdi buraların halledilmesi gerekiyor. İşte bunun yöntemi şöyle olabilir: ya Türkiye doğrudan kendisi inisiyatif alacak, tek başına büyük askeri harekatlar yapacak, ya da peşmerge ile birlikte yapacak, ya da Merkezi Irak ordusunu da işin içine katacak. Bence şu anda genel eğilim Merkezi Irak ordusunun da bu anlamda bir hareket tarzının içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Türkiye, Bağdat'la Ankara bir yakınlaşmayla birlikte sınır hattındaki güvenliği tamamen sağlayacak, PKK'nın mevcut bölgelerinin de baskı altına alınacağı, kısmen elimine edileceği yeni bir inisiyatif başlatıyor. Taraflara net mesajı var Türkiye: ya siz benimle birlikte bunu yaparsınız, ben size destek veririm, ülkedeki bu bölücü yapılanma elimine edilir, ki bu Irak'ın da çünkü ulusal güvenliği için olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi, ya da ben tek başıma kendi alanımı daha da genişleterek bu hamleleri yapmaya muktedirim, gücüm var, teknik imkanlarım var, askeri kapasitem var. Önümüzdeki süreçte burada Bağdat ve Erbil'in nasıl karar alacağı, hatta Süleymaniye'deki KYB'nin nasıl karar alacağı önemli. Burada KYB'ye de bir başlık açmak istiyorum. Bafal Talabani yine geçenlerde ciddi açıklamalar yaptı ve PKK'yı bir tehdit olarak görmediklerini, belli bir angajmana sahip olduklarını vesaire söyledi. Bu çok ciddi bir sapma.
Hocam
artık
bence KYB giderek terör listesine girmek için böyle çaba sarf ediyor.
Yani Türkiye şu anda biliyorsun KYB yönelik çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Süleymaniye Havalimanı başta olmak üzere. Ama artık bunun ötesinde askeri hamlelerin de yakın zamanda başlamasını ben çok olası görüyorum. Doğrudan Buffalo'nun kendisinin de hedef olacağı, KYB'li unsurların hedef olacağı bir sürecin içerisine girebiliriz. Çünkü Türkiye'ye düşmanlık eden bir terör örgütüyle siz ilişki içerisinde alenen girerseniz, ona yardım ederseniz bunun bedeli olur. Türkiye'nin düşmanlığı büyük bedel ödetir insana. Bunu Süleymaniye'deki KYB'nin çok iyi farkına varması lazım. Ciddi bir oyun oynuyor şu anda Buffalo Taliban'la. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bölgedeki CENTCOM'la ilişki içerisinde evet, evet. Bunları yapabileceğini düşünüyor. Ama bunun bedeli ağır olur. İşte düşen helikopterlerde bunu gördük. Süleymaniye Havalimanı'nın vurulmasında gördük. Şu anda ekonomik yaptırımlarda gördük. Türkiye'nin düşmanıyla iş tutmak büyük bedel ödetir.
Hocam sanki böyle Brett McGurk'ün Süleymaniye'de çok gezdiğine dair böyle bir şey hissiyat alıyorum. KYB'nin bu tarz çıkışlarını görünce o özgüven var yani. Brett
aynen orada tabii o kendi şu oyun oynuyor. Hem Amerikalılarla YPG üzerinden bir angajman geliştiriyor. İran'a karşı elini biraz güçlendiriyor. Asıl KDP'ye karşı da hamle böylece yapıyor. İkili bir oyun oynuyor. Bir yandan İran'la ilişkileri tutarken bir yandan da Amerika'yla ilişki tutuyor ve PKK'yı araçsallaştırmak istiyor. Ama bu çok ciddi bir
hocam,
tehdit.
Ben,
bunun farkında olması lazım. Hocam, sonuçları çok ağır olacaktır.
Ben özellikle bölgesel yönetimde şunu görüyorum. Bir tarafta KDP, bir tarafta KYB. Yani devlet nasıl diyeyim, devletin kurumları oluşmamış. Neredeyse aşiretçilik gibi. Ben Buffalo'nun o kadar stratejik düşünerek ve belki de sadece sırf KDP'ye KDP ile olan o
rekabette kullanmak için diyorsun.
Yani kullanmak için böyle sanki böyle stratejik hedefleri var falan gibi değil. İşte Brett McGurk belki de onlara işliyor. O da böyle bir özgüvenle birlikte işte PKK ile ilişkilerimi geliştireyim. KDP işte yeni belki de bölgesel yönetimin geleceğinde kendisini veya ailesini falan görüyor. Bence o tarz böyle çok daha basit indirgeyebileceğimiz atılımlar olabilir. Hocam yine bu konuyu da burada sonlandırıp Gazze meselesine geçmek evet. istiyorum. Maalesef orada hala insani dram devam ediyor. Ateşkes sağlanabilmiş değil. Görüşmelerde
başarısız oldu maalesef. Kahire'de görüşmeler vardı. İsrail evet. Burada işte Hamas'ın elindeki esirlerin isim listesini istedi. Bu olmadan görüşmelere başlamayacağını söyledi ve bu şekilde bir maalesef oradaki durum yine tıkandı. Halbuki Ramazan ayında en azından bir ateşkes evet. olması bekleniyordu. Açıkça İsrail soykırıma devam ediyor. Şu anda maalesef insanlar açlıktan hayatını kaybediyor. Çocuklar hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü geçenlerde yine dün galiba bir açıklama yaptı. Ondan fazla 15 civarında çocuğun açlıktan ve susuzluktan hayatını kaybettiğini söyledi. Tüm dünyanın gözü önünde. Amerika ve şehitlerin ikircikli anlayışı ve desteğiyle aslında devam ediyor. Şimdi işte Gazze'ye havadan birkaç uçakla yardım attılar. Halbuki binlerce uçakla İsrail askeri olarak desteklendi. Hatta Amerikan Özel Kuvvetleri'nin sahada İsrail'le birlikte Filistinlilere yönelik hamle yaptığını dahi biliyoruz. Buna dünyanın dur demesi lazım. Yani Türkiye de dahil olmak üzere İslam ülkelerinin artık daha anlamlı çıkışlar yapması, ekonomik yaptırımlar, siyasi yaptırımlar, hatta askeri olarak yaptırımlar uygulaması gerekir.
Bir özelleştiri gibi bir hususta kendisini.
Maalesef yani tüm İslam dünyasının da gözü önünde bu insanlar katlediliyor. Açlıkla katlediliyor. Resmen soykırıma uğruyor. İşte Lahey ve Uluslararası Ceza Mahkemesi, Adalet Divanı vesaire çok ağır harekete geçebilmiş. Güney Afrika orada bazı çabalar içerisinde bulundu ama ihtiyat tedbir evet. kararı alamadılar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir karar almaya çalıştığında Amerika özellikle blokluyor. Avrupa devletleri yine maalesef İsrail'i desteklemeye her şeye rağmen devam ediyorlar. Ve Netanyahu kendi geleceği için, iktidarı için Müslümanları, masum insanları, sivilleri katlediyor. Sahada askeri olarak Hamas'ı elimine edemiyorlar ama kenti, Gazze'yi tamamen yok etmeye yönelik bir anlayışla hareket ediyorlar. Maalesef şu an için olumlu bir şey de söyleyebilmek mümkün değil açıkçası.
Hocam gerçekten öyle. Özellikle Ramazan ayı gelirken yine geçmiş yıllarda yaşadığımız görüntüleri, o sıkıntıları yine sanki böyle yaşayacakmışız gibi böyle içimde şey var yani. Özellikle Ramazan ayı hani bizim için çok daha maneviyatın arttığı zaten Kur'an'ın indirildiği ay olması vesaire. Ama o klasik Gazze görüntülerini inşallah yaşamayız. İnşallah bir ateşkese
İnşallah ama işte çok iyimser değildim. Burada aslında herkese bir sorumluluk düşüyor. Tüm insanlar yani Müslümanlar olsun ya da başka dinle mensup ol. Küresel vicdan hareketinin bir parçası olarak İsrail ve onu destekleyen herkese karşı bir şeyler yapmak lazım. Bunu işte paylaşım yaparak, sosyal medyada yazarak, boykot ederek, gösteriler yaparak, elinden gelen tüm çabayla, çeşitli yardım örgütlerine maddi destek vererek İsrail ve onunla ilişkili kim varsa ona karşı bir baskı yaparak, her türlü unsuru kullanarak bu sürecin bir parçası olmak lazım. İsrail'in gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeye çalıştığı bu soykırımın için en azından dünyadan tamamen dışlanması, izole olması gerekiyor ve bunun kolektif şekilde yapılması gerekiyor. Buna yönelik eğilimler var. Küresel Vicdan Hareketi her yerde kendini gösteriyor ama bunu daha yoğun şekilde, başta tabii Müslümanlar olmak üzere,
bir herkesin Amerikan yapması gerekiyor. Bir Amerikan askeri mesela hocam kendini, evet, evet. Hakikaten bu çok hani
önemli, önemli
biraz
bir
böyle
çıkıştı.
Psikolojik rahatsızlık parantezine falan almaya çalıştılar ama bence onun ötesinde ya tabii ki bunu olumlamıyoruz. Yani kimsenin intihar,
evet, ama işte mesela falan Budistler bunu yaptığı zaman zulme karşı bir direnç olarak Batı'da algılanıyor ama İsrail'e karşı yapılınca işte onun zihinsel melekeleriyle ilgili tartışma oluşturarak bu yapılan eylemi basitleştirmeye, farklı bir yöne çekmeye çalışıyorlar. Elbette İslam insanı kendisini yakarak, intihar ederek bir eylem yapmasına izin vermiyor. Bunu yasaklıyor zaten. Ama yine de bir Amerikan askerinin, ki sahada neler olduğunu çok iyi bilen, istihbarat verileri üzeri elinden geçen bir askerin, artık bu soykırımın ortağı olmayacağım diyerek böyle çarpıcı bir eylem yapması bence çok anlamlı. Takdire değer. Onu da saygıyla selamlıyorum burada kendisini.
Hocam ben de tabii ki bu, şimdi bazı tartışmalar oldu görüyorum. Yani mesele burada zaten intiharın veya şeyin övülmesi değil ama bir insanın gerçekten demek ki vakıf olduğu bilgiler, evet, görüntüler onu çok
buna itti, dayanamadı.
Derin bir psikolojik sıkıntıya itti. Yani bu da olabilir. Hocam teşekkür ediyorum.
Ben
süremizin
teşekkür
de
ederim.
Sonuna
Kutlan,
geldik.
Haftaya yine görüşmek üzere diyelim o zaman.
O zaman şöyle bitirelim. Haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Küresel analiz biter.
Küresel analiz.